Ayrım 8, sayfa 80. 3. Versay, Weimar ve Birahane darbesi. Zafer kazanmış batılı itilaf ülkelerinde yaşayan insanların çoğu 9 Kasım 1918'de Berlin'de Cumhuriyet ilanını Alman halkı ve ulusu için yeni bir çağın başlangıcı saydılar. Woodrow Wilson, Ateşkes Anlaşması'ndan önce yolladığı notalarda Hohenzollern militarist istibdadının kaldırılması için baskı yaptı ve Almanlar da kendilerini bu isteğe uymaya istemeye istemeye zorunlu saydılar. Kaiser tahtından feragat etmeye ve kaçmaya zorlandı. Krallık dağıldı. Almanya'daki hanedanların hepsi hemen tahtlarından indirildi ve Cumhuriyet hükümeti kuruldu. Ama bu bir rastlantıyla oldu. Friedrich Ebert ile Philipp Scheidemann'ın liderliğindeki sosyal demokrat çoğunluğu, Başbakan Prens Max von Baden'ın istifası üzerine 9 Kasım öğleden sonra Berlin'de Reichstag'da toplanmıştı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Prens Max yalnızca Kaiser'in tahtından feragat ettiğini bildirdi. Saraç olan Ebert, Wilhelm'in çocuklarından birini sefih veliaht olmamak şartıyla Kaiser'in yerine geçeceğini düşünüyordu. Ebert, İngiliz usulü meşruiyete taraftardı. Sosyalistlerin lideri olduğu halde sosyal ihtilal istemezdi. Bir defasında sosyal ihtilalden günahtan iğrenir gibi iğrenirim demişti. Ama Berlin'in havası ihtilal kokuyordu. Genel bir grev başkenti felce uğratmıştı. Reichstag'ın birkaç sokak ötesinde geniş Unter den Linden Caddesi'nin aşağılarında Spartakistler başlarında sol sosyalistlerden Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht Kaiser'in sarayındaki merkezlerinde bir Sovyet Cumhuriyeti ilan etmeye hazırlanıyorlardı. Reichstag'daki sosyalistler bu haberi alır almaz şaşkına döndüler. Spartakistleri önlemek için hemen bir şey yapılmalıydı. Scheidemann'ın aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına danışmadan Königsplatz'a bakan pencereyi açtı. Orada toplanan büyük halk yığınlarına sanki o sırada aklına gelmiş gibi Cumhuriyeti ilan ediverdi. Saraç Ebert hiddetinden deliye dönmüştü. Hohenzollernleri kurtaracağını umuyordu o. Böylece Alman Cumhuriyeti rastgele doğdu. Sosyalistler sağlam cumhuriyetçiler olmadıktan sonra tutucular hiç olamazlardı. Üstelik tutucular bunun sorumluluğunu da üstlerine almadılar. Ludendorff ve Hindenburg gibi ordu liderleriyle birlikte iktidara geçmekten çekinen sosyal demokratların önüne iktidarı itiverdiler. Böylece teslimin ve barış antlaşmasının imza sorumluluğunu ve bu demokrat işçi sınıfı liderlerine yüklediler. Böylelikle yenilmenin kaybedilmiş bir savaşla zorla kabul ettirilmiş bir barışın Alman halkında yarattığı ıstırabın suçunu onların üstüne atmış oldular. Bu küçük bir çocuğun bile farkına varabileceği basit bir oyundu. Ama Almanya'da işe yaradı. Cumhuriyetin kara yazısını daha başlangıçta çizdi. Böyle olmayabilirdi. 1918 Kasım'ında bütün iktidarı elinde bulunduran sosyal demokratlar sağlam bir demokratik cumhuriyetin temellerini çarçabuk atabilirlerdi. Ama bunu yapabilmek için Hohenzollern imparatorluğunu destekleyen ve demokratik Almanya'ya dört elle sarılmayacak olan kuvvetlerin tamamıyla ortadan kaldırılması ya da devamlı baskı altında tutulması gerekirdi. Demokratik Almanya aleyhine çalışanlar, Junker derebeyleri ile öteki yüksek sınıflar, büyük kartelleri yöneten sanayi kralları, savaştan dönmüş silahlı hürtaburlar, imparatorluk zamanının yüksek memurları ve hepsinin üstünde askeri sınıf ve genelkurmay üyeleriydi. Sosyal demokratların artık hiçbir işe yaramayan ve iktisadi olmayan büyük malikanelerin çoğu ile sanayi tekelleri ve kartelleri parçalamaları, devlet bürokrasi makinesini, adalet cihazını, polisi, üniversiteleri ve orduyu yeni demokratik rejime bağlılıkla ve namuslarıyla hizmet etmeyecek olanlardan temizlemeleri lazımdı. Almanların öteki sınıflarındaki yerleşik otorite karşısında boyun eğme huyunu kapmış olan ve çoğu iyi niyetli sendikacılardan oluşan sosyal demokratlar bunu yapamazlardı. Bunu yapacakları yerde otoriteyi modern Almanya'da her zaman hakim olmuş olan bir kuvvete, yani orduya bırakmaya başladılar. Ordu savaş alanlarında yenilmişti ama anayurtta hala ayakta duracağını ve ihtilali yeneceğini umuyordu. Bu amacına varmak için de süratle ve cesaretle harekete geçti. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç saat sonra 9 Kasım 1918 gecesi Berlin'deki Başbakanlık Bürosu'nda Ebert'in telefonu çaldı. Çok özel bir telefondu bu. Çünkü SPA'daki yüksek komutanlık karargahına özel ve gizli bir hatla bağlanmıştı. Ebert odasında yalnızdı. Telefonu açtı. Telefondaki ses, "Gröner konuşuyor," dedi. Günün olayları sonunda çözülmekte olan Almanya'daki siyasi kuvvet olarak ne kaldıysa isteksiz ellerine teslim edilen eski eğer yapımcısı heyecanlandı. General Wilhelm Gröner, karargah birinci komutanı olarak Ludendorff'un yerini almıştı. O sabah SPA'da Feldmarschall von Hindenburg'un morali bozulduğunda askerlerinin bağlılığına güvenemeyeceğini ve artık uzaklaşması gerektiğini Kaiser'e söyleyen oydu. Bu kahramanca hareketi yüzünden asker sınıfı onu hiçbir zaman affetmedi. Ebert ile Gröner 1916'dan beri birbirlerine saygı duyarlardı. General o yıllarda savaş üretiminin başında bulunuyor, sosyalist liderlerle çok yakın işbirliği yapıyordu. Kasım'ın başında birkaç gün önce Berlin'de krallığın ve ana yurdun nasıl kurtarılacağını beraberce konuşmuşlardı. Ana yurdun bu en kötü gününde gizli bir telefon hattı onları yine birleştirmişti. Sosyalist liderle Alman ordusunun ikinci gelen komutanı bir anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmayı halk birçok yıllar öğrenemedi ama anlaşma Alman ulusunun alın yazısını çizdi. Ebert anarşiyi ve bolşevizmi bastırmayı, orduyu da bütün geleneğiyle yaşatmayı kabul ediyordu. Bunun üzerine Gröner, yeni hükümetin kendini toparlaması ve amacını gerçekleştirmesi için ordunun hükümete yardımcı olacağına söz verdi. Ebert, Feldmarschall Hindenburg komutayı elinde tutmakta devam edecek mi diye sordu. Feldmarschall'a lütfen hükümetin teşekkürlerini bildiriniz diye cevap verdi Ebert. Alman ordusu kurtulmuştu ama Cumhuriyet daha birinci gününden kaybedilmişti. Gröner ile birkaçı dışında generaller Cumhuriyete hiçbir zaman bağlılıkla hizmet etmediler. Sonunda başlarında Hindenburg olmak üzere hükümeti Nazilere teslim ederek Cumhuriyete ihanet ettiler. O sırada Rusya'daki olaylar Ebert ile sosyalist arkadaşlarının elbette ki hiç akıllarından çıkmıyordu. Almanya'nın Kerenskisi olmak istemiyordu. Yerlerini Bolşeviklere kaptırmak niyetinde değillerdi. Almanya'nın her yanında Rusya'da olduğu gibi asker ve işçi komiteleri doğuyor ve iktidarı ele alıyorlardı. Bu gruplar 10 Kasım'da başlarına Ebert'i getirerek bir halk temsilciler kurulu seçmiş ve Almanya'yı bir süre yönetmeye kalkmışlardı. Aralık ayında Berlin'de 1. Alman Sovyet Kongresi toplandı. Bütün yurttaki işçi ve asker komitelerinden gelen delegeler Hindenburg'un atılmasını, muvazzaf ordunun kaldırılmasını, onun yerine sivil bir muhafız örgütü kurulmasını, subayların erler tarafından seçilmesini ve bu örgütün kurulun yüksek otoritesi altında bulunmasını istediler. Hindenburg ve Gröner için bu kadarı fazlaydı. Sovyet Kongresi'nin yetkisini tanımadılar. Ebert de kongrenin aldığı kararları uygulamak için hiçbir şey yapmadı. Ama ölüm kalım durumunda olan ordu desteklemeyi vaat ettiği hükümetten daha olumlu hareketler istedi. Noel bayramına 2 gün kala o sırada komünist Spartakistlerin yönetiminde bulunan Halk Deniz Piyade Tümeni Wilhelmstrasse'yi işgal etti. Başbakanlık binasına girdi ve telefon hatlarını kesti. Ama ordu karargahı ile başkumandanlık arasındaki gizli hat yerinde kalmış ve Ebert bu hattan yararlanarak yardım istemişti. Ordu Potsdam garnizonunun hükümeti kuracağını vaat etti. Ancak askerler gelmeden asi Bahriyeliler İmparator Sarayı'nın ahırlarındaki karargahlarına döndüler. Burası hala Spartakistlerin elindeydi. Başlarında Almanya'nın büyük siyasi propagandacılarından Karl Liebknecht ile Rosa Luxemburg'un bulunduğu Spartakist hareketi bir Sovyet Cumhuriyeti istemekte devam ediyordu. Spartakistlerin Berlin'deki silahlı kuvvetleri gün geçtikçe artmaktaydı. Noel gecesi Potsdam'dan gelen muvazzaf askerlerin deniz piyade tümenini imparatorluk ahırlarından atmak için yaptıkları teşebbüs kolaylıkla püskürtüldü. Hindenburg ile Gröner, Ebert'e aralarındaki anlaşmaya uyarak Bolşevikleri bastırmaya zorluyorlardı. Sosyalist lider bunu elbette ki memnunlukla yapacaktı. Noel'den iki gün sonra Gustav Noske'yi Milli Savunma Bakanı atadı. Yeni bakan kendisini tanıyanların umutlarını boşa çıkarmadı. Noske bir kasap ustasıydı. Sendika hareketinde ve Sosyal Demokrat Parti saflarında yükselmiş, 1906'da Reichstag'a girmiş, partide askeri işler uzmanı olarak çalışmıştı. Koyu bir milliyetçi ve kuvvetli bir adam olarak tanınmıştı. Kasım ayının ilk günlerinde Prens Max von Baden onu Kiel'deki donanma isyanını bastırmakla görevlendirmiş ve o da bu işi becermişti. İri yarı, geniş çeneli, kuvvetli fizik yapısı olan enerjik bir adamdı. Düşmanlarının söylediklerine göre her kasap gibi onun da zekası biraz kıttı. Savunma Bakanlığı'na atandığı gün şunları söyledi. İnsan dediğin tazı gibi olmalı. 1919 Ocak ayının ilk günlerinde yumruğunu indirdi. 10 Ocak ile 17 Ocak arasında Berlin'de bir süre bu haftaya Kanlı Hafta adı verildi. Noske'nin emriyle General von Lüttewitz komutasındaki daimi ordu birlikleri ve kurtarıcılar Spartakistleri ezdi. Eski gerici okula mensup bir subay olan General Freyer, Walter von Lüttewitz bir yıl sonra Kap hükümet darbesini desteklemek için Hür kıtaların Berlin üzerine yürüyüşüne önderlik ederek genellikle Cumhuriyet ve özellikle Noske'ye ne kadar bağlı olduğunu gösterdi. Ebert, Noske ve hükümetin öteki üyeleri 13 Mart 1920'de sabahın saat 5'inde Berlin'den kaçmak zorunda kaldılar. Genelkurmay Başkanı olan ve güya Savunma Bakanı Noske'nin emrinde bulunan General von Zecht, ordunun Lüttewitz ve Kap'a karşı Cumhuriyeti savunmasına izin vermedi. Noske, bu gece politikanın iflas ettiğini anlıyorum diye bağırıyordu. Subaylara olan inancım yıkıldı. Hepiniz beni bıraktınız. Wieler Bennett, The Nemesis of Power adlı kitabından alınmıştır. Sayfa 77. Rosa Luxemburg ile Karl Liebknecht yakalandılar ve süvari muhafız tümeninin subayları tarafından öldürüldüler. Berlin'de çatışmalar biter bitmez, bütün Almanya'da yeni anayasayı kabul edecek Mill Meclis'in seçimi yapıldı. 19 Ocak 1919'da yapılan seçim, orta ve yüksek sınıfların ihtilalin üzerinden daha 2 ay geçmeden cesaretlerini kısmen kazanmış olduklarını gösterdi. Başka hiçbir partinin yükü paylaşmaması yüzünden hükümeti tek başlarına yöneten Sosyal Demokratlar 30 milyon oyun 13 milyon 800 binini almışlar ve parlamentodaki 421 sandalyenin 185'ini kazanmışlardı. Ama bu bir çoğunluk sayılmazdı tabii. Yeni Almanya'yı yalnızca işçi sınıfının kuramayacağı açıktı. Roma Katolik Kilisesi'nin siyasi hareketini temsil eden merkez ile Aralık ayında eski ilerici parti ile sol milli liberallerin birleşmesinden doğan Demokrat Parti beraberce 11 milyon 500 bin oy almışlar. Parlamentoda 166 sandalye kazanmışlardı. Her iki partide de eski krallığın geriye getirilmesi için az bir eğilim vardı ama her iki parti de olumlu demokratik bir cumhuriyeti destekliyordu. Tutucuların liderlerinden bir kısmı Kasım ayında saklanmış Kont von Westarp gibileri de Ebert'e başvurarak himayesini dilemişti. Tutucular sayıca azalmış, ortadan kalkmışlardı. Partilerine Alman Milli Halk Partisi adını vermişlerdi. Seçimde 3 milyondan çok oy almışlar ve 44 milletvekili çıkarmışlardı. Sağ kanat müttefiklerinden milliyetçi liberaller de adlarını değiştirmişler. Alman Halk Partisi yapmışlar. Aşağı yukarı 1 milyon oy ve 19 sandalye kazanmışlardı. Azınlıkta olmakla beraber iki tutucu parti parlamentoda sözlerini dinletecek kadar sandalye kazanmışlardı. Parlamento 6 Şubat 1919'da Weimar'da toplandıktan az sonra bu iki grubun liderleri 2. Kaiser Wilhelm'in adını onun ve generallerinin savaş içinde izledikleri politikayı savunmaya başladılar. Halk Partisi'nin başı Gustav Stresemann duygularını ve düşüncelerini daha değiştirmemişti. 1919'da bile hala yüksek komutanlığın Reichstag sözcüsü kendisine Ludendorff'un genç adamı deniyordu. İlhak politikasının ve sınırsız denizaltı savaşının koyu bir taraftarı olarak tanınıyordu. 6 aylık bir tartışma sonunda 31 Temmuz 1919'da parlamentodan çıkan ve 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilen anayasa, kağıt üzerinde 20. yüzyılın en liberal ve en demokratik, metin olarak da en yetkin bir belgesiydi. Bu belgenin içinde hemen hemen kıpırdamayan bir demokrasinin çalışmasını garanti edecek güzel ve hayret verici müeyyideler vardı. Kabine fikri İngiltere ve Fransa'dan, kuvvetli ve sevilen bir cumhurbaşkanı fikri Amerika'dan, referandum fikri de İsviçre'den alınmıştı. Listelere dayanan mükemmel ve karışık bir nispi temsil ve seçim sistemi kurulmuş, böylece oyların boşa gitmesi önlenmiş ve ufak azınlıklara parlamentoda temsil edilme hakkı sağlanmıştı. Elbette anayasada bir takım çatlaklar vardı. Bunlardan bazılarının çok tehlikeli olduğu sonunda anlaşıldı. Nispi temsil usulü ve liste halinde seçim her ne kadar oyların dağıtılmasını önlediyse de bir sürü küçük partiler türemesine sebep oldu. Bu da Reichstag'da sürekli bir çoğunluğu imkansız kıldı. Bu yüzden hükümet sık sık değişti. 1930 yılında milli seçime 28 kadar parti katılmıştı. Anayasayı hazırlayanların başında gelenlerden Profesör Hugo Preuss, fikirlerinden bazıları kabul edilmiş olsaydı Cumhuriyet'e daha büyük bir istikrar sağlanmış olurdu. Profesör Weimar'da Almanya'nın merkezileştirilmiş bir devlet olmasını, Prusya ile öteki devletlerin ellerinden bağımsızlıklarının alınarak bir vilayet haline getirilmesini teklif etmişti. Ama parlamento teklifleri kabul etmedi. Sonra anayasanın 48. maddesi bir tehlike anında Cumhurbaşkanı'na diktatörce yetkiler tanıyordu. Hindenburg'un Cumhurbaşkanlığı zamanında Brüning von Papen ve Schleyer'in Reichstag'a danışmadan bu yetkileri kullanmaları Almanya'da Hitler'in ortaya çıkmasından önce bile parlamenter demokrasi hükümetlerini yıkmıştı. Weimar Anayasası yumuşak bir dille yazılmıştı. İçindeki sözler demokrat bir insanın kulağına hoş geliyordu. Halkın egemen olduğu ilan edilmişti. Siyasi iktidarın kaynağı halktır. 20 yaşını geçen her kadının ve erkeğin seçme hakkı vardır. Her Alman kanun önünde eşittir. Kişinin hürriyeti hiçbir zaman ihlal edilemez. Her Alman düşüncesini açıkça ifade etmeye hakkı vardır. Bütün Almanların birlik ya da dernek kurma hakları vardır. Almanya'da oturan herkes inanç ve vicdan hürriyetine sahiptir. Dünyada hiçbir insan bir Alman'dan daha özgür, hiçbir hükümet Alman hükümetinden daha demokrat olamazdı. Hiç olmazsa kağıt üzerinde. Versay Gölgesi. Weimar Anayasası'nın hazırlıkları daha bitmeden anayasanın ve kurulmak üzere olan cumhuriyetin alın yazısını çizen kaçınılmaz bir olayla karşılaşıldı. Versay Anlaşması'nın hazırlanması. Barışın ilk karışık ve gürültülü günlerinde Weimar'da Millet Meclisi hazırlıkları yapılırken bile Alman halkı yenilgisinin sonuçlarına pek aldırış etmez görünüyordu. ya da aldırış etse bile İtilaf devletlerinin zoruyla Hohenzollernlerden kurtulduktan, Bolşevikleri ezdikten ve demokratik bir cumhuriyet kurduktan sonra artık savaşın kaybedilmiş oluşu üzerine değil, Başkan Wilson'ın ünlü 14 prensibi üzerine dayanan adil bir barışa hak kazandıklarına inanıyorlardı. Almanların hafızası bir yıl önceye kadar bile gidemiyordu. 3 Mart 1918'de Muzaffer Alman Yüksek Komutanlığı yenilmiş Rusya'ya Brest-Litovsk'ta öyle bir barış anlaşması imzalatmıştı ki savaşın heyecanları geçtikten 20 yıl sonra bu konu üzerinde yazı yazan bir İngiliz tarihçisi bu antlaşmanın çağdaş tarihte bir örneği daha bulunmayan utandırıcı bir belge olduğunu söylemişti. Bu antlaşma Rusya'yı Avusturya, Macaristan ve Türkiye büyüklüğünde bir araziden ve 56 milyon nüfusundan ayırıyordu. Yani Rusya nüfusunun %32'sini kaybediyordu. Demir yollarının 1/3, demir cevherinin %72'si, bütün maden kömürü üretiminin %89'u ve 5000 fabrika ve sanayi tesisi elinden alınıyordu. Bundan başka Rusya Almanya'ya 6 milyar marklık tazminat ödemeye mecbur tutulmuştu. Almanlar 1919 yılı ilkbaharının son günlerinde birden uyandılar. İtilaf devletlerinin Almanya'ya danışmadan kararlaştırdıkları Versay Anlaşması'nın maddelerini 7 Mayıs'ta Berlin'de yayınlandı. Bu son dakikaya kadar kendi kendini aldatmakta direnen halk için büyük bir darbe oldu. Antlaşmayı protesto etmek ve Almanya'nın antlaşmayı imzalamasını önlemek amacıyla bütün yurtta büyük öfkeli halk gösterileri yapıldı. Weimar parlamentosu kurulduğu sırada başbakan olan Scheidemann bu antlaşmayı imzalayan eller kırılsın diye bağırıyordu. Geçici Cumhurbaşkanı Ebert ile hükümet antlaşma maddelerini gerçekleştirilemez ve tahammül edilmez bulduklarını resmen açıkladılar. Ertesi gün Versay'daki Alman delegasyonu inatçı Clemenceau'ya bir mektup yazarak böyle bir antlaşmaya hiçbir ulusun tahammül edemeyeceğini bildirdi. Antlaşmanın tahammül edilmeyecek yanı neydi? Antlaşmaya göre Alsace-Lorraine Fransa'ya, bir kısım toprak Belçika'ya, Schleswig aynı miktar toprak Danimarka'ya plebisit yapıldıktan sonra verilecekti. Danimarka'ya verilecek olan bu toprakları Bismarck geçen yüzyılda Danimarkalıları yenerek almıştı. Almanya'nın Polonya taksimi sırasında aldığı topraklar bir kısmı plebisitten sonra olmak üzere yeniden Polonyalılara verilecekti. Almanları en çok kızdıran bu maddeydi. Çünkü bu maddeye göre Polonya'nın anavatandan bir koridorla denize çıkması için Doğu Rusya'nın anavatandan ayrılması öngörülmüştü. Sonra Almanlar aşağı bir ırk saydıkları Polonyalılardan nefret ederlerdi. Anlaşmanın savaşa başlama sorumluluğunu kabule Almanları zorlaması ve Almanlardan Kaiser Wilhelm ile öteki 800 kadar savaş suçlusunu İtilaf devletlerine teslim etmelerini istemesi Almanları daha az kızdırmıştı. Tamirat borçları daha sonra tespit edilecekti. Ancak şimdilik ilk taksit olarak 1919 ile 1921 yılları arasında altın mark olarak 5 milyar dolar ödenecekti. Tamirat borçlarının bazıları para olarak değil, mal olarak alınacaktı. Kömür, gemi, kereste, canlı hayvan ve bunun gibi. Ama antlaşmanın en kötü yanı Almanya'nın fiilen silahsızlanması ve böylece Avrupa'ya hakim olmasının bir süre için önlenmesiydi. Antlaşma, ordu 100 bin uzun süreli gönüllüye indiriliyor, uçak ve tank yasak ediliyordu. Genelkurmay da kanun dışı oluyordu. Donanma ufak bir kuvvet haline getiriliyor ve 10 bin tonilatoluktan yukarı denizaltıların ya da teknelerin yapılması yasaklanıyordu. Bununla birlikte Almanların kızdığı Versay Antlaşması, onların Ruslara kabul ettirdiği anlaşmadan farklı olarak Almanya'ya coğrafya ve ekonomi bakımından dokunmuyor ve büyük bir ulus olarak Almanya'nın siyasi birliğini ve kudretini tanıyordu. Weimar'daki geçici hükümet, Versay diktasını olduğu gibi kabul etmenin şiddetle aleyhindeydi. Yalnız Erzberger Antlaşması'nın kabulünü istiyor, maddelerde kolay kaçamak yolları bulunabileceğini iddia ediyordu. Halkın izinci çoğunluğu sağından soluna kadar hükümeti destekliyordu. Peki ya ordu? Antlaşma reddedilirse ordu batıdan gelecek bir saldırıya karşı koyabilecek miydi? Ebert bu konuyu karargahını Pomeranya'da Kolberg'e nakletmiş bulunan yüksek komutanlığa sordu. Feldmarschall Hindenburg, Alman askeri mukavemetinin boşuna olacağını düşünen General Gröner'in etkisinde kalarak 17 Haziran'da şu cevabı verdi. Çatışmaların yeniden başlaması halinde Polonya'daki Posen vilayetini yeniden alabilir ve doğudaki sınırlarımızı koruyabiliriz. Ancak batıdaki İtilaf devletlerinin sayıca üstünlüğünü ve her iki kanadımızdan sarkma ihtimallerini göz önünde tutacak olursak, düşmanın ciddi bir saldırısına karşı koyabileceğimizi pek sanmıyoruz. Bu bakımdan harekatın başarı ihtimali çok şüphelidir. Ancak bir asker olarak utandırıcı bir barışı kabul etmektense namuslu olarak ölmenin daha doğru olacağını söylemekten kendimi alamıyorum. Sayın Başkomutan'ın son cümlesi tam Alman askeri geleneğine uygun bir sözdü. Ama Alman halkının bilmediği bir gerçek, bu sözde ne kadar samimiyet payı olduğunu kolayca anlatabilirdi. O günkü durumda İtilaf devletlerine mukavemet etmeye çalışmanın yalnız umutsuz sonuçlar yaratmakla kalmayacağı, aynı zamanda orduda muhafaza edilmekte olan subay kadrosunu ve Almanya'nın kendisini de mahvedeceği konusunda Hindenburg ile Gröner aralarında mutabık kalmışlardı. Müttefikler şimdi Almanya'dan kesin cevap bekliyorlardı. Hindenburg'un Ebert'e yazılı olarak cevap vermesinden bir gün önce, yani 16 Haziran'da müttefikler Almanlara bir ultimatum vermişlerdi. Antlaşmaya ya 24 Haziran'da kabul edilecekti ya da ateşkes antlaşması sona erecek ve müttefik devletler şartlarını kabul ettirmek için gerekli tedbirleri alacaklardı. Ebert, Gröner'e bir kere daha başvurdu. Yüksek komutanlık İtilaf devletlerine karşı girişilecek askeri bir mukavemete en ufak bir başarı ihtimali gördüğü takdirde parlamentoda anlaşmanın reddini sağlayacağına söz verdi. Ancak kendisine hemen cevap verilmeliydi. 24 Haziran gelmişti. Ultimatumun son günüydü. Kabine son kararını vermek üzere öğleden sonra saat 4.30'da toplandı. Hindenburg ile Gröner bir daha görüştüler. İhtiyar, yorgun Feldmarschall, silahlı bir mukavemetin imkansız olduğunu siz de biliyorsunuz dedi. 9 Kasım 1918'de Spa'da son acı gerçeği Kaiser'e bildiremediği ve bu görevi Gröner'e bıraktığı gibi Cumhuriyet'in geçici Cumhurbaşkanı'na da gerçeği söyleyemedi. Gröner'e Cumhurbaşkanı'na siz de cevap verebilirsiniz dedi. Ve cesur general subay kadrosunun hatalarından sorumlu tutulacağını bile bile Feldmarschall'a ait bir sorumluluğu daha üzerine alarak yüksek komutanlığın görüşünü Cumhurbaşkanı'na telefonla bildirdi. Ordu liderlerinin sorumluluğu üzerine almadıklarını, bu gerçek az sonra Almanya'da unutulacaktı, gören Milli Meclis büyük bir çoğunlukla Barış Antlaşması'nın imzasını tasdik etti ve bu karar İtilaf devletleri ultimatum göndermeden 19 dakika önce Clemenceau'ya bildirildi. 4 gün sonra 28 Haziran 1919'da Barış Antlaşması Versay Sarayı'nın aynalı salonunda imzalandı.